Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 38. ayrım. Nisbet büyüdüğünde aynı şeyi anlatan başka bir terimin varlığını keşfetmişti. Duyusal yoksunluk. Cenevre Sözleşmesi'ne göre mahkumları duyusal yoksunluğa maruz bırakmak insanlık dışı bir davranıştı. Beyin yıkama deneyleri diktatörlükle yönetilen ülkelerde sıradan bir faaliyetti. 1930'larda Moskova mahkemelerinde her türlü suçlamayı kabul eden mahkumlara bu tür bir yöntem uygulanmıştı. Telebriyan'ın yüzünü inceleyen Lisbeth'in yüreği buz kesti. Acaba hala o iğrenç tıraş losyonunu mu kullanıyordu? Güya onun gözetiminden ve bakımından bu adam sorumluydu. Lisbeth ondan ne beklediklerini bir türlü anlayamamıştı. Herhalde davranışlarının farkına vararak tedaviye cevap vermesini istiyorlardı. Ama Lisbeth, Telebriyan'ın argümanlarını ve bilgisini sorgulayan, itaatsiz ve zapt edilemez bir hastaydı. 21. yüzyılın eşiğinde St. Stephen's Psikiyatri Kliniği'nde denenen tedavi metodu, 1500'lü yıllarda kullanılan psikiyatrik tedavi metoduyla aynıydı. Bunu artık biliyordu Lisbeth. Orada kaldığı zamanın yarısını uyarıcısız odada yatağa sıkıca bağlı geçirmişti. Telebriyan ona asla cinsel amaçlı dokunmamıştı. Hatta çok nadir durumların dışında hiç dokunmamıştı. Bir seferinde izolasyon odasında kemerle yatağa bağlanmış yatarken elini omzuna koymuştu. Lisbeth adamın serçe parmağında hala diş izlerinin durup durmadığını merak etti. Her şey, bütün silahların Telebriyan'ın elinde olduğu bir tür düelloya dönüşmüştü. Lisbeth'in tek silahı bütünüyle kendi içine kapanmak, Telebriyan yokmuş gibi davranmaktı. İki kadın polis onu St. Stephen'a getirdiğinde daha 12'sindeydi. Büyük felaketin üzerinden henüz birkaç hafta geçmişti. Her ayrıntıyı hatırlıyordu. İlk başlarda her şeyin düzeleceğini ummuştu. Polislere, sosyal görevlilere, hemşirelere, doktorlara, hatta birlikte dua etmeyi öneren papaza neler olduğunu anlatmaya çalışmıştı. Polis arabasının arka koltuğunda Venner Grand Center'ın önünden geçip kuzeye, Uppsala'ya doğru yol alırlarken nereye gittiklerini bilmiyordu. Ona hiçbir şey söylememişlerdi. İşte bu yolculukta hiçbir şeyin düzelmeyeceğini anlamaya başlamıştı. Peter Telebriyan'a da anlatmaya çalışmıştı. Bütün bu çabaların karşılığında 13'üne bastığı gece sıkıca yatağa bağlanmıştı. Peter Telebriyan hiç tartışmasız Lisbeth'in hayatı boyunca karşılaştığı en iğrenç, en sadist adamdı. Bu konuda Buyurman'a fark atardı. Buyurman, Lisbeth'in baş edebileceği bir zalimdi. Ama Telebriyan, belgeler, raporlar, akademik şöhret ve bir sürü psikiyatrik laf kalabalığı perdesinin arkasında koruma altındaydı. Şikayet ya da itirazla karşılanan hiçbir davranışı yoktu. Küçük kız çocuklarını deri kemerle yatağa bağlamak resmi göreviydi. Onu yatağa bağlayan kayışları sıktığı her seferde Telebriyan'ın gözlerine yerleşen şehveti görebilmişti. Lisbeth biliyordu. Telebriyan da onun bildiğini biliyordu. Mesaj yerini buluyordu. Lisbeth 13'üne bastığı gün ne Telebriyan'la ne de başka bir psikiyatr ya da beyin doktoruyla konuşmaya karar vermişti. Bu kendi kendine verdiği doğum günü hediyesiydi. Sözünü tutmuştu da. Bunun Telebriyan'ı çıldırttığının farkındaydı. Belki de Lisbeth'i bağlayan kayışları her şeyden çok bu nedenle her geçen gün daha çok sıkmıştı. Lisbeth bu bedeli ödemeye hazırdı. Kendine hakim olmayı iyi öğrenmişti. Tecrit odasından çıkarıldığı günlerde artık taşkınlık göstermiyor, eline geçeni etrafa fırlatmıyordu. Doktorlarla konuşmayı reddediyordu ama hasta bakıcılar, temizlikçiler ve mutfak personeliyle arası iyiydi. Onlara karşı son derece nazikti. Bu kayıtlara geçirilmişti. Bir parça sığınır gibi olduğu Caroline adlı iyi kalpli bir hasta bakıcı bir gün Lisbeth'a bu davranışının nedenini sormuştu. Lisbeth şaşkın gözlerle bakmıştı ona. Doktorlarla niçin konuşmuyorsun? Çünkü beni dinlemiyorlar. Sorunun doğrudan bir cevabı yoktu. Onun doktorlarla diyalog kurma yöntemi buydu. Bütün konuşmaların dosyasına kaydedildiğini biliyordu. En hayırlısı sessizliğini kaydettirmekti. St. Stephen's'taki son yıllarında tecrit hücresine daha seyrek kapatılıyordu. Bunların nedeni Telobrian'ın ona şu ya da bu nedenle sinirlenmesiydi. Aslına bakılırsa Telobrian, Lisbeth'i görür görmez sinirleniyordu. Lisbeth'in sessiz inadını kırmak, kendi varlığını kabul ettirmek için defalarca girişimde bulunmuş ama sonuç alamamıştı. Bir süre Lisbeth'in uyuşturucu ilaç almasına karar vermişti Telobrian. Bu ilaç nefes almayı, düşünmeyi zorlaştırmanın yanı sıra şiddetli paranoyaya da yol açıyordu. Lisbeth bu ilacı almayı reddettiğinde günde 3 tane zorla verilmesi kararlaştırılmıştı. Lisbeth öylesine bir şiddetle direnmişti ki bu ilaçları ona ancak el ve ayaklarını sıkıca tutup ağzını zorla açtırarak yutturmaları gerekmişti. İlk seferinde Lisbeth hemen parmaklarını boğazına sokmuş, midesindekileri en yakınındaki bakıcının üzerine kusmuştu. Bunun üzerine ilacı onu yatağa bağladıktan sonra vermeye başlamışlardı. Lisbeth buna parmaklarını boğazına sokmadan kusmayı öğrenerek cevap vermişti. Şiddetli direnişlerinin karşısında personel havlu atmak zorunda kalmış, ilaçtan vazgeçilmişti. Birdenbire Stockholm'a götürülüp bakıcı aileye verildiğinde 15'ini yeni doldurmuştu. Bu karar Lisbeth'i çok şaşırtmıştı. O zaman Telobrian artık St. Stephans'ın başhekimi değildi. Lisbeth hastaneden birdenbire çıkartılmasını buna bağlıyordu. Eğer Telobrian yalnız başına karar vermiş olsaydı, Lisbeth hala tecrit hücresinde yatağa bağlı kalırdı. Lisbeth şimdi televizyonda izlerken Telobrian'ın onun bir gün yeniden ellerine düşeceği hayalini kurup kurmadığını merak ediyordu. Yoksa Lisbeth artık Telobrian'ın fantezilerini süslemeyecek kadar büyümüş müydü? Telobrian mahkemenin Lisbeth'i bir yere kapatmama kararını öyle bir hararetle eleştiriyordu ki onun bu haline kızan muhabir ne soracağını şaşırmıştı. Telobrian'a itiraz edebilecek kimse yoktu. St. Stephans'ın eski başhekimi ölmüştü. Selinder davasına bakan, şimdi emekli mahkeme başkanı, oyundaki kötü adam rolü ona verilmişti, basında konuşmayı reddediyordu. Lisbeth'i en çok şaşırtan haberlerden biri, Orta İsveç'te yayımlanan yerel gazetelerden birinin internet sayfasına konulandı. Bilgisayarını kapatıp bir sigara yakmadan önce bu haberi 3 defa okudu. Pencerenin önündeki yastığa oturdu, gecenin ışıklarını seyredaldı. Çocukluk arkadaşı, o biseksüel diyor. Çocukluk arkadaşının anlatımına göre 3 cinayetten aranan 26 yaşındaki kadının içine kapanık tuhaf bir kişiliği varmış. Okula uyum göstermekte zorlanan bu kadın, sosyal bir kişilik edinmesi yönündeki bütün çabaları boşa çıkarmış. Az sayıdaki okul arkadaşlarından biri, Johanna, cinsel kimlik sorunu vardı diyor. Daha o zamandan tuhaf bir kızdı, biseksüeldi. Onun için çok endişeleniyorduk. Haber, Johanna'nın hatırlayabildiği bir takım epizotları aktararak devam ediyordu. Lisbeth'in kaşları çatılmıştı. Ne Johanna diye yakın bir arkadaş, ne de onun anlattığı epizotları hatırlıyordu. Aslında okul yıllarından yakın arkadaş diyebileceği hiç kimse yoktu. Haber metninde anlatılan epizotlar hangi yıllara ait belli değildi. Lisbeth okulu 12 yaşında terk ettiğine göre endişeli okul arkadaşı onun biseksüel kimliğini herhalde 11'inde keşfetmişti. Bir haftadır yayımlanan bütün o akla ziyan haber serinin içinde Lisbeth'i en çok etkileyen Johanna denilen biriyle yapıldığı iddia edilen bu röportajdı. Ya muhabir tam bir mitomana rastlamıştı ya da bu röportaj bütünüyle düzmeceydi. Lisbeth daha sonra araştırmak üzere muhabirin adını belleğine kaydetti. Hepimiz sorumluyuz. İhtiyaç duyduğu yardımı alamadı türünden yumuşatıcı başlıklar bile Lisbeth'in bir numaralı toplum düşmanı rolünü etkilemedi. Cinnet geçirip 3 namuslu vatandaşı katleden bir canavardı o. Lisbeth kendisi hakkında yapılan yorumları okurken önemli bir boşluğu fark etti. Üzerlerine gizlilik damgası vurulmuş bütün o dosyalar ve özel hayatı en ince ayrıntılarına kadar ortalığa dökülüp saçılırken 13'ünü doldurmadan hemen önce yaşadığı büyük felaket hakkında tek bir satır yazılmamıştı. Çocuk yuvasından 11 yaşına kadar yaşadıkları ve 15'inde çocuk psikiyatrisi kliniğinden bırakıldığı günden bakıcı aileye verildiği güne kadar olanlar anlatılıyordu. Polisten birilerinin basına bilgi sızdırdığı ortadaydı ama bu her kimse Lisbeth'in anlayamadığı bir nedenle büyük felaketi gizliyordu. Lisbeth buna çok şaşırıyordu. Eğer bilgi sızdıran polis ondaki şiddet eğiliminin altını çizmek istiyor ise ilkokulunun bahçesinde boş yere dolaşıyordu. Bunun için Lisbeth'in Uppsala'ya götürülüp St. Stephen's'a kapatılma nedeninden bahsetmesi yeterliydi. Paskalya pazarı Lisbeth polis soruşturmasını mercek altına aldı. Basında çıkan haberlerden soruşturmayı kimlerin yürüttüğünü rahatlıkla öğrenebilmişti. Hazırlık soruşturmasının başında savcı Richard Ekström vardı. Basın toplantılarına da genellikle o çıkıyordu. Pratikte sorumluluk cinayet masası komiseri Jan Bublanski'deydi. Lisbeth onu birkaç basın toplantısında Ekström'ün yanında görmüştü. Üzerinde emanet gibi duran bir ceketle biraz şişmanca gibiydi. Birkaç gün sonra gruptaki tek kadın polis Sonya Modig'i keşfetti. Buyurmanın cesedini o bulmuştu. Lisbeth, Hans Faste ile Kurt Svensson'ın adlarını da kaydetti. Hiçbir röportajda adına rastlamadığı için bir tek Jerker Holmberg'i kaçırmıştı. Kaydettiği her bir isim için bilgisayarında bir dosya açarak ulaştığı bilgileri not etti. Polis soruşturmasının seyri, soruşturmaya katılan polislerin kullandığı bilgisayarlara ve Emniyet Müdürlüğü'nün servis sağlayıcısına yüklenen veri tabanına elbette kaydediliyordu. Lisbeth, polis bilgisayarına girmenin zorluğunun farkındaydı. Ama bu hiç de imkansız değildi. Bunu daha önce de yapmıştı. 4 yıl önce, Dragan Armanski'nin verdiği bir görev nedeniyle polislerin kullandığı bilgisayar ağının yapısını çözmüş, polis kayıtlarına girebilmek için gerekli altyapıyı kurmuştu. Bu ağ, dışarıdan girme girişimleri ilk başta başarısızlığa uğramıştı. Polisin bilgisayar koruma duvarı çok karmaşıktı. Dışarıdan gelecek her türlü saldırıya karşı mayınlanmıştı. Polisin bilgisayar ağı, bilgisayar sanatının bütün incelikleri kullanılarak kendi kablolarıyla donatılmış, dış bağlantılara ve internete kapatılmıştı. Bu ağa girebilmek için ya Lisbeth'in bu ağa girmeye yetkili gerçek bir polis olması ya da daha iyisi polisin bilgisayar ağının onu yetkili görmesi gerekiyordu. Bu son alternatif açısından güvenlik uzmanları devasa açıklar vermişlerdi. Çok sayıdaki polis karakolunun bilgisayar ağı birbirine bağlıydı. Bu karakolların bir kısmı çok küçüktü ve geceleri kapanırdı. Bu karakollarda ne hırsız alarmı ne de herhangi bir gözetleme sistemi vardı. Vasteras'ın dış mahallelerinden Langvik polis karakolu bunlardan biriydi. Semt kütüphanesi, Sosyal Sigortalar Kurumu şubesi ve gündüzleri yalnızca 3 polisin çalıştığı karakol 130 metrekarelik bir binayı paylaşıyordu. Lisbeth Salander, Dragon için çalıştığı günlerde bir araştırma için polisin bilgisayar ağına girmeye çalışmış fakat bunu başaramamıştı. Ama gelecekte yapacağı araştırmalar için bu ağa girmenin bir yolunu bulmaya karar vermişti. Bunun imkanlarını araştırırken Langvik'teki kütüphanenin yaz sezonu için temizlikçi aradığını görüp başvurmuştu. Etrafı silip süpürürken bir yandan da binanın planına ulaşmış, 10 dakikada bütün ayrıntıları öğrenebilmişti. Binaya giriş anahtarları vardı ama bunlarla polislerin kullandığı büroların kapısını açamazdı. Ama polislerin yaz sıcağı nedeniyle aralık bıraktıkları tuvalet penceresinden içeri girebilirdi. Polis karakolu her gece bir kez şöyle bir uğrayan özel güvenlik elemanıyla denetleniyordu. Yani sorun yoktu. Kullanıcının adını ve şifresini bulması yaklaşık 5 dakikasını almıştı. Bunlar bir kağıda yazılıp amirin masasının altına yapıştırılmıştı. Bir gecesini harcayarak bilgisayar ağının yapısını, ne tür bir erişim kullandıklarını, karakolun kapsam alanı dışında ne tür güvenlik erişimi kullanıldığını çözmüştü. Karakolda çalışan 2 polis memurunun kullanıcı adı ve şifresi de ikramiyesiydi. Bunlardan biri 32 yaşındaki kadın polis memuru Maria Ottosson'du. Lisbeth Ottosson'un yazı masasının üzerinde açık bıraktığı Dell PC dizüstü bilgisayarından bir sürü bilgiye ulaştı. Ottosson, Stockholm Emniyet Amirliği dolandırıcılık masasında işe başvurup kabul edilmişti. İşte kullandığı özel bir PC'si vardı. Bu harikaydı işte. Lisbeth bilgisayarı çalıştırdı. Yanındaki CD'den casus yazılım programı Asphyxi IQ'nun ilk sürümünü yükledi. Programı 2 yere indirdi. İkisi de Microsoft Explorer'ın aktif entegre parçasıydı ve Otosun'un adres defterine yedeklenmişti. Lisbeth, Otosun yeni bir bilgisayar alsa bile adres defterini kopyalayabilecekti. Üstelik Otosun, adres defterini birkaç hafta sonra başlayacağı dolandırıcılık masasındaki bilgisayara aktarabilirdi. Lisbeth ayrıca kendi software programını polislerin masaüstü bilgisayarlarına da yükledi. Böylece dışarıdan da bilgi alabilecek ve kimliklerini taklit edip kayıtlarını inceleyebilecekti. Bununla birlikte çok dikkat etmeliydi. Eğer yerel polis karakolundan bir memur iş saatlerinin dışında sisteme girdiğinde ya da modifikasyon sayısı dramatik düzeyde arttığında güvenlik duvarı otomatik alarm veriyordu. Ama eğer yerel karakollardan soruşturma hakkında bilgi edinebilirse alarm vermemesi gerekirdi. Son yıllarda hacker meslektaşı Plak'la birlikte polisin bilgisayar ağına girmeye çalışmışlar ama birçok güçlükle karşılaşıp bundan vazgeçmişlerdi. Yine de gerektiğinde kullanabilecekleri yaklaşık 100 civarında polis kimliği biriktirmişlerdi. Plak büyük bir ilerleme kaydederek bilgisayar güvenliği bölüm şefinin kişisel bilgisayarına girebilmişti. Şef, polisin dışarıdan işe aldığı, bilgisayarlar hakkında çok da derin bilgisi olmayan sivil bir ekonomistti. Ama dizüstü bilgisayarında sürüsüne bereket bilgi vardı. Lisbeth ile Plak, polisin bilgisayar ağına giremeseler de değişik virüslerle çalışmaz hale getirebiliyorlardı. Ama bu pek de rağbet ettikleri bir faaliyet değildi. Onlar sabotajcı değil, hackerdı. Bilgisayar ağlarını çalışmaz hale getirmekle değil, bu ağlara girmekle ilgileniyorlardı. Lisbeth Salander listesini gözden geçirdi. Kimliklerini elde ettiği polislerden hiçbiri bu üç cinayetin soruşturmasında görevli değildi. Bu cepheden fazla bir şey ummamalıydı. Bununla birlikte ciddi bir engelle karşılaşmadan ülke genelinde yürütülen polis operasyonlarını izleyebiliyordu. Bunların arasında kendisine karşı yürütülen de vardı. Buradan Uppsala, Norrköping, Göteborg, Malmö, Hässleholm ve Kalmar'dan gelen ihbarlarla peşine düşüldüğünü ve bilgisayar marifetiyle temsili bir resminin çizilip gizlice her yere gönderildiğini öğrendi. Lisbeth'in en büyük avantajlarından biri basında yayımlanan fotoğraflarıydı. 4 yıl önce çekilmiş pasaport fotoğrafı, ehliyetinde de aynısı vardı ve polisin 18 yaşındayken çektiği fotoğrafın dışında, o zaman şimdikinden çok değişikti, okul albümünden alınma bir fotoğraf, bir de Nakada'daki ormana yaptıkları gezide öğretmenlerinin çektiği fotoğraflar vardı. Gezide çekilen fotoğraflarda diğerlerinden biraz uzakta duran sinik bir figürdü. Pasaport fotoğrafında dik bakışlı, çizgi dudaklıydı. Başı biraz öne uzamıştı. Basın aracılığıyla milyonlarca kopyası bütün ülkeye dağıtılan bu fotoğrafta asosyal, gerizekalı bir katil gibi görünüyordu. İşin iyi tarafı bu fotoğraf gerçek görünümünü yansıtmadığından buna bakan biri onu tanıyamazdı. Lisbeth 3 kurbanın basında çizilen profillerini dikkatle izliyordu. Basın Salander hakkında yazabileceği her şeyi yazdığından salı günü ilgisi kurbanlara yönelmişti. Akşam gazetelerinde Doug Svensson, Mia Bergman ve Nils Buurman'ın geçmişleri ortaya dökülüyordu. Verilen mesaj 3 namuslu vatandaşın anlaşılmaz bir nedenle katledildiğiydi. Nils Buurman toplumsal sorunlara duyarlı, Greenpeace üyesi, gençlik sorunlarına kendini adamış, saygın bir zattı. Bürosu, Buurman'la aynı binada olan meslektaşı ve yakın arkadaşı Jan Håkansson'a da bir sütun ayrılmıştı. Håkansson, Buurman'ın sıradan insanların hakları için savaştığını doğruluyordu. Sosyal İşler Müdürlüğü'ne göre Buurman kendini vasiliğini yaptığı Lisbeth Salander'a adamış harika bir insandı. Bunu okuduğunda Lisbeth'in dudaklarına çarpık bir gülümseme yerleşti. En çok herhalde kadın olduğundan Mia Bergman'ın üzerinde duruluyordu. Sicili harika, geleceği parlak, müthiş zeki ve hayat doluydu. Şoka uğramış yakın dostları, üniversite arkadaşları ve hocalarının birinden demeçler alınmıştı. En yaygın soru niçindi? Enskede'de cinayetin işlendiği binanın kapısına bırakılmış çiçek ve mumları gösteren bir fotoğraf da eklenmişti gazetelere. Parlak ve korkusuz bir muhabir portresiyle Svensson'a daha az yer parlak ve korkusuz bir muhabir portresiyle Svensson'a daha az yer veriliyordu. Asıl ilgi birlikte yaşadığı kadına, Mia'ya yöneltilmişti. Doug Svensson'ın Millennium adına büyük bir röportaj serisi hazırladığının ancak pazar günü yazılmaya başlanması Lisbeth'ta hafif bir şaşkınlık yarattı. Bu röportajın konusundan bahsedilmediğini gördüğünde şaşkınlığı daha da arttı. Mikael Blomqvist'in Aftonbladet gazetesinin internet sayfasına gönderdiği demeci okumamıştı. Bunu ilk defa salı akşamı geç saatlerde televizyon kanallarının birinden aktarıldığında fark etti. Doug Svensson'ın bilgisayar güvenliği ve hacking üzerine bir röportaj hazırladığından öldürülmüş olabileceğini iddia eden Mikael açıkça yanlış bir yönü işaret ediyordu. Lisbeth'in kaşları çatıldı. Mikael'in iddiaları doğru değildi. Millennium ne tür bir oyun oynuyordu? Bir süre düşündükten sonra Mikael'in mesajını çözerek gülümsedi. Hollanda'daki servis sağlayıcıya bağlandı. Mick Blomp / laptop simgesine iki defa tıkladı. Masa üzerinde Lisbeth Salander dosyası ve Sally'ye belgesi duruyordu. Bunları açıp okudu. 38. ayrımın sonu. Sayfa 433. Devamı 39. ayrımda.